Ayrım 2, sayfa 3. Sınıf yönetiminin yaklaşımları, temel kavramlar ve öğretmenin rolü. Bu bölümün amacı sınıf yönetimini ilgili kavramlar açısından aydınlatmaktır. Bu amaçla öncelikle sınıf yönetimi, bireyselleşme ve toplumsallaşma kavramları açısından tanımlanmıştır. Daha sonra sınıf yönetiminde geleneksel ve çağdaş yaklaşımlar incelenmiş ve böylece oluşturulan kavramsal çerçeveye dayanarak öğretmenin rolüne değinilmiştir. Bu bilgiler ışığında öğretmenin meslek profili, iletişim sınıf kuralları ve tanışma gibi boyutlar açısından irdelenmiştir. Bireyselleşme, toplumsallaşma, kavramları ve sınıf yönetimi. Sınıf, eğitim-öğretim etkinliklerinin gerçekleştiği bir yaşam alanıdır. Ortalama 180 gün olan yıllık öğrenim süresinin önemli bir bölümü sınıfta geçer. Bu süre içinde öğretmen ve öğrenciler belli bir amaç ve program çerçevesinde sınıftaki yaşama katılırlar. Ancak sınıf içindeki yaşamın önceden belirlenmiş olan amaçlara uygun bir biçimde gerçekleşmesinden öncelikle öğretmen sorumludur. Başka bir anlatımla sınıf öğrenme ortamının ve yaşantılarının düzenlenmesi ve yönetilmesi öğretmenin sorumluluğundadır. Bu nedenle öğretmenin sınıf yönetiminin ilke ve yöntemlerini bilmesi gerekir. Böylece sınıf için yaşam daha sevimli, üretken ve yararlı olur. Öte yandan sınıf yönetiminin başarılı bir biçimde gerçekleştirebilmesi, öğretmenin insan ilişkileri alanında duyarlı ve bilgili olmasına bağlıdır. Özellikle göreve yeni başlayan öğretmenlerin öğrencilerini çok sevmelerine karşın sınıfta kontrolü sağlayamadıklarından yakınmaları sıkça özenen bir durumdur. Oysa bir öğretmenin yapması gereken ilk şey sınıfta eğitimin getirdiği fiziksel ve psikolojik ortamı sağlamaktır. Bunun için öğrencileri sevmek gereklidir. Fakat yeterli değildir. Sorun insan ilişkileri örtüsünün karmaşık ve çok boyutlu niteliğinden kaynaklanmaktadır. İnsan davranışlarına, onun beklenti ve gereksinimlerini yön verir. Bu bakış açısına göre eğitim, bireyin beklenti ve gerçek gereksinimleriyle dönük, sürekli ve kalıcı bir davranış değişikliği yaratma süreci olarak kavramlaştırılabilir. Bu bağlamda sınıf yönetimi, bireyin içinde bulunduğu toplumun değer ve dizginlerine uygun bir bireyselleşmeyi ve toplumsallaşmayı tanımlar. Gerçekte bireyselleşme, toplumsallaşma ile örtüşen bir kavramdır. Birey içinde yaşadığı toplumun değerlerine uygun bir kişilik yapısı geliştirebilmek için öncelikle kendini ve toplumu tanımalıdır. Bireyselleşme, kişinin kendine yönelik algı, beklenti ve gereksinimlerinin bilincinde olmayı gerektirir. Böylece birey, öncelikle olumlu bir benlik tasarımı geliştirerek yaşama etkin ve üretken bir biçimde katılmayı öğrenir. Toplumsallaşma ise toplumun temel eğilim ve gereksinimlerine referans olarak alınan değerlere uygun davranmayı da tanımlar. Bu nedenle bireyselleşme toplumsallaşma için gerekli bir ön koşuldur. Eğitimin en yaygın tanımlarından biri, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla istendik değişiklikler yaratma süreci şeklinde yapılır. Bu tanımda kilit kavramlar yaşantı ve istendik terimleridir. Yaşantı, belli bir amaca dönük olarak önceden planlanmış ve yapılandırılmış durumları ifade etmektedir. İstendik ise birey ve toplumun beklenti ve gereksinimlerine uygunluk anlamındadır. Ancak modern eğitim anlayışında birey, kendi özgün varoluşu içinde sürekli olarak gelişen ve değişen bir süreç olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla toplumsallaşma, bireyin özgün bir biçimde bireyselleşmesini kapsayan göreceli olarak daha genel nitelikler taşıyan yaşantıları tanımlamaktadır. Bu durum varoluşçulara göre birey hem kendisi hem herkestir şeklinde özetlenmektedir. Gerçekte kişinin mutlu ve özgür bir biçimde yaşamak için kendisi olmak ve içinde yer aldığı toplumun düşünce ve inanç değerleriyle barışık olma gereksinimi vardır. Bu nedenle öğretmen öğrencilerinin bireysel farklılıklarının bilincinde olmalıdır. Bireysel farklılık terimi fiziksel özelliklerden boy, kilo ve benzeri ilgi ve algı beklenti gibi psikolojik faktörlere kadar bir dizi değişkeni kapsar. Ayrıca her öğrencinin ait olduğu ailenin sosyoekonomik koşulları, gelir ve eğitim durumu, anne baba mesleği ve benzeri onun kişiliği ve davranışları üzerinde önemli bir etkendir. Başka bir anlatımla her öğrenci kendi dünyası içinde değerlendirilmesi gereken eşsiz ve benzersiz bir kişiliktir. Öğrenci öncelikle insan olarak kendini tanımak ve geliştirmek amacıyla eğitim almaktadır. Öğretmen bu temel ilkeye bağlı kalırsa öğrencileriyle olan ilişkilerine daha başarılı olur. Ancak geleneksel eğitim anlayışına sahip öğretmenler genellikle öğrencilere "et senin, kemiği benim" anlayışından güç alarak yaklaşmaktadırlar. Bu iki yaklaşımdan birincisi sınıf yönetiminde çağdaş, ikincisi geleneksel anlayışı yansıtmaktadır. Sınıf yönetiminin etkin ve verimli olması bir bakıma izlenen yaklaşıma bağlıdır. Bu nedenle geleneksel ve çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımlarının kısaca tanımlaması yararlı olacaktır. Sınıf yönetiminde geleneksel yaklaşım. Geleneksel yaklaşım öğretmen merkezlidir. Başka bir anlatımla sınıf içi yaşantılarda ve bu yaşantıların aktarıldığı eğitim etkinliklerinde öğretmen etkin, aktif, öğrenci edilgen, pasif bir konumdadır. Öğretmen-öğrenci ilişkileri aşırı ölçülerde yapılandırılmıştır. Sınıf içi kurallar oldukça katı ve tek yönlüdür. Eğitim amaçlarının ve sınıf içi kurallarının belirlenmesinde öğrenci katılımına yer verilmez. Ayrıca sadece öğretmen tarafından belirlenen ve değişmez doğrular olarak yansıtılan bu kurallar tartışılmazlardır. Daha çok öğretmenin geleneksel otorite figürü olarak algılandığı toplumlarda gözlenen bu yaklaşım demokratik yaşamın gerekleriyle bağdaşmaz. Öğrenme sürecinde özne-nesne ilişkisinin kurumsallaştırılmasını çağrıştıran bu yaklaşım, bir bakıma demokratik yaşamda zorlanan insanımızın sorunlarının kaynağını göstermektedir. Böylece bir yandan sınıf içinde yapay bir evet efendimcilik sağlayarak tatmin olan öğretmen, diğer yanda davranış bozuklukları gösteren öğrencilerle uğraşmak durumunda kalır. Çünkü öğrenciler kişilik yapıları ve benlik tasarımlarının farklı olması nedeniyle otorite simgesi olarak algıladıkları öğretmenlerine farklı tepkiler geliştirirler. Ancak öğretmen kendince uysal ya da yaramaz olarak tanımladığı bu öğrencilerin gerçekte uyum sorunlarını yaşamakta olduklarını görmez. Bu durumda genellikle öğretmen yaramaz olarak tanımladığı öğrencilere karşı açık ya da örtülü bir mücadele başlatır. Bu mücadelede daha çok suçlama, yargılama ve cezalandırma davranışı egemendir. Ancak sınıf içinde bir anlamda karşıt gruplar oluşturmak şeklinde sürdürülen bu yaklaşımla insancıl ve eğitsel bir ortamın sağlanması mümkün olmaz. Bu durum esasen eğitimde en önemli sorunlardan biri olan yabancılaşmayı doğurur. Yabancılaşma, öğrencinin kendine, eğitime, diğer insanlara ve yaşama yönelik duyarsızlaşmasını sağlamaktadır. Sonuç olarak geleneksel sınıf yönetimi yaklaşımı eğitimi hem öğrenciler hem de öğretmen için çekilmez bir yük haline getirir. Geleneksel sınıf yönetimi yaklaşımı insan doğasına ilişkin kötümser ön yargıları referans olarak alır. Dolayısıyla sınıfta disiplinin sağlanması için otokratik yöntemlerin uygulanması gerektiği şeklinde kalıp yargılara dayanır. Ancak bu yaklaşım durumu daha çok güçleştirmekten başka bir işe yaramaz. Çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımı, kısaca tepkisel olarak özetlenebilecek geleneksel anlayış yerine sınıf yönetiminde izlenmesi gereken asıl model, katılımcı ve esnek yapılandırılmış çağdaş yaklaşımdır. Çağdaş yaklaşım, öğrencinin duygusal, düşünsel ve zihinsel gelişimine uygun insancıl bir modeldir. Burada eğitim-öğretim etkinliklerinin merkezinde öğrenci yer alır. Başka bir deyişle, öğrenci sınıf yaşamının nesnesi değil, öznesidir. Sınıfta uyulması gereken kurallar, öğretim yöntemleri, dersin amacı ve benzeri etkinlikler demokratik bir biçimde tartışılır. Bu tartışmalarda öğretmen daha çok rehberlik rolü oynar. Her durumda birden çok olan karar seçeneklerinin olumlu ve olumsuz yönleri aydınlatılarak grup tartışmasına yönlendirilir. Böylece sınıfta en geniş uzlaşma oluşturularak grubun belli amaçlar doğrultusunda bütünleşmesi sağlanır. Ancak bu tartışmalarda öğrencilere eşit söz hakkı sağlanmalı ve azınlıkta kalan görüşlerine seslendirilmesine özel bir önem verilmelidir. Çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımı sınıfı bir sistem olarak algılamayı gerektirir. Bu anlamda sınıf, öğrenci, öğretmen, ders programları, eğitim ortamı gibi iç, okul ve çevre ve aile gibi dış etmenleri etkileştiği bir alandır. Dolayısıyla sınıf içi yaşam, gerçek yaşamdan yaratılmış bir ortam değil, canlı ve dinamik süreçler toplamıdır. Öğretmen, bu sürecin iç ve dış dinamiklerini oluşturan özgün koşulların bilincinde olmalıdır. Şu halde, öğretmen, okul içindeki ve çevredeki olanaklardan eğitim amacıyla ve uygun bir şekilde yararlanmalıdır. Örneğin, öğretmen bir yandan okuldaki rehberlik servisiyle, diğer yandan öğrencilerinin aileleriyle yakın ilişkiler geliştirerek sistemin ögelerinden yararlanabilir. Böylece hem eğitim sorunları karşısında yalnız kalmaktan kurtulur, hem de eğitim sistemini etkileyen ögelerin katkılarını bütünleştirir. Doğal olarak kolektif ve duyarlı bir sınıf atmosferi sağlanarak eğitimin kalıcılığı artırılır. Çünkü davranış değişikliği sürecinin sadece sınıfla sınırlandırılması gerçekçi ve geçerli bir yaklaşım değildir. Ancak her koşulda sınıf yönetiminin en önemli ögesi olan öğretmen, öğrencileri için bir model olmayı başarabilmelidir. Öğretmen öğrencinin gözünde modern dünyanın ve çağdaş değerlerin temsilcisidir. Bu durum özellikle ilköğretim çağındaki öğrenciler için geçerlidir. Ancak öğretmenlik rolüne dönük bir tür yüksek beklentilerinin ileri öğretim kademelerinde de sürmesi daha çok öğretmenlerin göstereceği performansa bağlıdır. Çünkü öğrenci giderek seçici ve eleştirel bir kişilik yapısı geliştirerek öğretmeninin idealize ettiği ve öğretmen modeline ne ölçüde uygun düştüğünü sorgulamaya başlar. Dolayısıyla öğretmen mesleğine yönelik olarak bir anlamda hazır bulunduğu saygınlık ve örnek insan olma imajını korumak zorundadır. Bu amaçla öğretmen düşünsel ve duygusal yönden sürekli evrimleşmelidir. Kültürel olarak öğretmenlik mesleğine duyulan saygının temelinde eğitime verilen önem vardır. Ancak öğretmenin sosyoekonomik koşulları ne yazık ki hiç olmazsa öğretmen olsun sözünü söyletecek kadar ağırdır. Başka bir anlatımla öğretmenlik mesleğine duyulan geleneksel saygının günlük yaşamın temel belirleyicileri haline gelen sosyoekonomik gerçeklerle ilginç ve bir çelişki oluşturduğu görülmektedir. Bununla birlikte toplumumuzda öğretmenlik mesleğinin bana bir harf öğretinin 40 yıl kölesi olurum sözünde anlam bulan özel bir konuma sahip olduğu da bir gerçektir. Kuşkusuz bir mesleğin saygınlığını belirleyen kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasal birçok etken vardır. Bütün bu etkenlerin bir ölçüde o mesleği yürütenlerin tutum ve davranışları ile ilişkili olduğu düşünülür. Bu nedenle bir model olarak algılanan öğretmenin mesleğinin niteliklerine uygun davranışlar göstermesi beklenir. Başarılı bir öğretmenin kişisel özelliklerinin belirlenmesi tartışmaya açık bir uğraştır. Ve ayrıca böyle bir çabanın birçok yönden eksik bir tanımlama olacağı da gerçektir. Çünkü başarılı bir öğretmen daha çok durumsal koşullara uygunluk açısından değerlendirilebilir. Bütün bu nedenlere karşın başarılı bir öğretmenin değişmez ve her durumda geçerli kişilik özellikleri de olduğu bir gerçektir. İdeal bir öğretmenin modelini tanımlayan bu özellikler şöyle sıralanabilir. 1. Öğretmen ön yargılardan uzak, eleştiriye açık ve karşıt düşüncelere saygılıdır. 2. Öğretmen duygusal ve düşünsel açıdan tutarlı ve sağlıklı bir kişilik örtüsüne sahiptir. 3. Öğretmen kendisini toplum ve toplumu dünya ile barışık bir insanıdır. 4. Öğretmen sürekli öğrenen, öğrendiklerini paylaşan ve yaşama etkin bir biçimde katılan insandır. 5. Öğretmen siyasal örgütler ve baskı gruplarının etkilerinden uzaktır. 6. Öğretmen insanı, doğayı ve yaşamı sever. 7. Öğretmen insan ilişkilerinde başarılı, bilimsel gelişmelere ve sanatsal etkinliklere duyarlıdır. 8. Öğretmen kolektif çalışmaya yatkın, üretken, güdüleyici ve bilgilidir. Düşünme ve gözlemlerinde nesneldir. Yargılardan yararlanabileceğini kabul ederek esnek ve akılcı davranır. 10. Demokratik yaşamın ilkelerine ve insan haklarına saygılıdır. Bütün bu özellikleri anlamlı kılan ve en önemli öğretmen niteliği ise öğrencileri sevmek ve onlara güvenmektir. Ancak gerçekte sevgi ve güven duygularının gelişimi karmaşık ve uzun bir süreç içinde oluşur. Sevgi kendini yeniden üreten ve insansal bir varoluş biçimini tanımlar. Güven ise bu insansal varoluşun doğal ürünüdür. Bu bağlamda sevgi ve güven duyguları sosyal etkileşimin yansımasıdır. Sosyal etkileşim süreci insanın beklenti ve gereksinimlerine dönük olduğu ölçüde yararlıdır. Karşılıklı ilişki içinde kendini tanımak, ait olmak, bağlanmak ve benzeri gereksinimlerin giderilmesiyle ortaya çıkan güven duygusu aynı zamanda bir sevgi katalizörü haline gelir. Bu nedenle öğretmen sınıf ortamının psikolojik dokusunu oluşturan sevgi ve güven duygularının mimarı olmalıdır. Kendini tanımak ve geliştirmek ayrıcalığı olan tanımlanabilecek eğitimin insana en büyük katkısı yaşamı güzelleştirme, bilincini kazandırmasıdır. Yaşamı seven ve onu bir armağan gibi algılayan eğitilmiş insan üretkendir. Bu bağlamda üretkenlik zihinsel ve duygusal süreçlerin özgürleşmesini tanımlar. Özetle yaşamı dönüştürmek, iyileştirmek amacına dönük bütün insansal çabaların en soylusu eğitimdir. Bu yüzden öğretmen eğitimin sınırsız olanaklarından yararlanarak yaşamı uygarca yorumlama yeteneğine sahip olmalıdır. Öğretmenin bir model olabilme yeteneği de yaşamı yorumlama ve yansıtmada göstereceği tutarlılığa bağlıdır. Başarılı bir öğretmen kendini sürekli geliştirmeyi amaçlamalıdır. Yalnız bu gelişme süreci sadece kuramsal bilgileri değil, günlük yaşamın psikolojik gerçekliğini de kapsayan özgün ve doğal bir duyarlılığı içermelidir. Bu durum öğretmenin başarılı bir iletişimci olmasını gerektirir. Sınıfta iletişim. Sınıf, eğitsel amaçların gerçekleştirilmesi ve yapılandırılmış eğitim ortamıdır. Amaçların gerçekleşmesi ise öğretmen ve öğrenciler arasında kurulan iletişimin niteliğiyle ilgilidir. Eğitimde iletişim, hedeflenen davranış değişikliğini yaratmak için gereksinilen ilişki olarak tanımlanacak olursa, iletişimde en önemli unsurun amaçlarının paylaşılması olduğu söylenebilir. Bunun için öncelikle amaçların açık ve anlaşılır bir biçimde tanımlanması gerekir. Amaçların belirlenmesinde öğretmen, öğrencilerin hazır bulunuşluk, düzeyleri ve ilgi ve beklenti yeterliliklerin bilincinde olmalıdır. Ayrıca mevcut eğitim olanakları, eğitim ortamı, program, teknoloji ve benzeri amaçların saptamasında önemli bir etkendir. Ancak bütün eğitmenlerin öncelikleri ve amaçları sıra dizinini oluşturmada taşıdıkları önem, öğrencilerle birlikte tartışılmalıdır. Bu tartışmalarda öğretmen, öğrencilerin ilgi ve beklentilerini yansıtmaları için uygun ortamı sağlamalıdır. Bu arada tartışmaya en geniş ölçüde katılımın sağlanması için uygun sorunlar yöneltilerek nispeten daha edilgen konumda olan öğrencilerin de görüşleri alınmalıdır. Ayrıca tartışma sadece amaçların belirlenmesiyle sınırlandırılmamalı, bu amaçlara ulaşmak için izlenmesi gereken yöntemleri de kapsamalıdır. Böylece öğrencilerin sorunu bir bütün olarak kavrama yeteneği geliştirilebilir. Öte yandan bir anlamda kolektif akıl yürütme olarak adlandırılabilecek böyle bir iletişim örtüsünün yapılandırılması öğrencinin etkinliğini olumlu yönde gerçekleştirecektir. Çünkü insan parçası olduğunu düşündüğü bütüne yönelme eğilimindedir. Gerçek iletişim oldukça karmaşık ve çok boyutlu bir kavramdır. Sınıf içi iletişim sadece öğretmen ile öğrenci arasında değil, öğrenciden öğrenciye, öğrenciden öğretmene ve çevreden hepsine dönük süreçleri kapsar. Bunlardan sadece birine yönelik olan tek yönlü iletişim sıkıcı ve yararsızdır. Bu nedenle öğretmen, iletişimin doğası, niteliği ve doğruları konusunda bilgili olmalıdır. İletişimin en önemli ögesi dildir. Öğretmen kullandığı dil ve öğrencilerin davranışlarını kontrol etmelidir. Buna göre öğretmen, yargıcı olmayan, esnek ve betimleyici bir dil kullanmalıdır. Öğrencinin kaygılarını azaltan, derse katılımını güçlendiren ve güdüleyen bir iletişim tarzı benimsenmelidir. İletişimde anlamları paylaşmayı kolaylaştıran, dil kadar önemli başka bir öge ise ses tonu ve beden dilidir. Bu nedenle öğretmen açık ve anlaşılır bir üslupla konuşmalı. Konunun durumuna uygun vurgulamalarda bulunulmalıdır. Bu arada duygu ve düşüncelerini tutarlı bir bütünlük içinde aktarmaya özen göstermelidir. Ayrıca bedensel tepkilerinin konuşulan konunun niteliğine uygun olması dikkat edilmelidir. İletişim sürecinde öğrenciyle kurulan göz teması önemli bir etkendir. Gülümseme, başla onaylama, yürüyüş biçimi ve birçok jest ve mimik iletişimi tamamlayıcı ögelerdir. Kuşkusuz sınıfta öğrencilerin oturma düzeni de iletişim açısından önemlidir. Sağlıklı ve etkin bir iletişim gerçekleştirmek için öğrencilerin birbirinin yüzlerini görebilecek şekilde oturmaları gerekir. Bu arada öğretmen her öğrenciye mümkün oldukça yakın bir fiziksel konumda bulunmaya özen göstermelidir. Sınıfta gerçekleşen her tür etkinlik belli bir iletişim örtüsü içinde oluşur. İletişimin gözlenen sonuçları kadar gözlenmeyen sonuçları da vardır. Örneğin etkili bir öğrenme nasıl olumlu bir iletişim sisteminin ürünü ise istenmeyen davranışlar da bir iletişim patolojisinin ürünüdür. Öğretmenler bazen istenmeyen durumlar olarak tanımlanan başarısızlık, saldırganlık, yalan söyleme, tembellik gibi durumların iletişimsizlikten kaynaklandığını görmek istemeyebilir. Bu tür durumlarda en çok başvurulan yöntem bir tür savunma davranışı olan yargılama ve suçlama benimsemektir. Ancak öğrencinin herhangi bir yanlış davranışından dolayı suçlanması genellikle sonucu değiştirmez. Böyle bir durumda yapılması gereken sorunu doğru bir biçimde tanımlayarak onu oluşturan nedenleri anlamaya çalışmaktır. Bu süreçte öğretmen öğrencilerine sevecen bir tavırla yaklaşmalıdır. Çünkü öğrenciye verilebilecek en büyük ceza onu öğretmenin sevgi ve desteğinden yoksun bırakmaktır. Öğretmen davranışına bir örnek çerçevesinde yaklaşalım. Can ödevini yapmamıştır. Bu durumda öğretmen Can'a bunun nedenini sorar. Can bu soruya cevap veremeyebilir. Geçersiz nedenler ileri sürebilir veya ilgisiz davranabilir. Bütün bunlar sorunun varlığını gösteren belirtilerdir. Ancak sorunun nedeni henüz anlaşılamamıştır. Böyle bir durumda Can'ı tembellikle suçlamak ve arkadaşları için de zor duruma düşürmek öğretmenin asla yapmaması gereken bir şeydir. Çünkü iletişimin birinci ögesi anlamaktır. Ayrıca nedenleri henüz bilinmeyen durumun yargılanması hem çok kolay hem de çok yararsızdır. Oysa iletişim empatik ve bir duyarlılık ve sevecenlik gerektirir. Öğretmen durumu anlamak için gerekli özeni ve yaklaşımı göstermezse sorunu çözmek için gereksindiğinden bilgilere ulaşamaz. Burada söz konusu olan sadece Can değil, ödevini yapmamış olan diğer öğrencilerin tamamıdır. Bu nedenle öğretmen sınıfa dönerek kimlerin ödev yapmadığını sorabilir. Böylece ödev yapmamanın ne ölçüde yaygın bir sorun olduğunu görme olanağına kavuşur. Varsayalım ki 40 kişilik sınıfta ödevini yapmamış olan öğrenci sayısı 5'tir. Bu durum üzerinde düşünmeyi gerektirir. Kuşkusuz sayının oransal artışı durumun ciddiyeti açısından her zaman önemli bir sorun varlığına işaret eder. Böyle bir durumda öğretmen ödev yapmayan öğrencilerin uygun bir dille uyarmalıdır. Ancak bu durumu onlarla öncelikle özel olarak görüşmek için fırsat sağlamalıdır. Öğretmen bu kez sınıfta dönerek arkadaşlarınız ödevlerini yapmadıklarına göre mutlaka geçerli nedenleri vardır. Onlarla sorunu daha sonra özel olarak konuşacağız diyerek açıklar. Bu davranışı ile öğretmen hem soruna gösterdiği duyarlılığı yansıtmış olur hem de ödev yapmamanın izlenmesi gereken ciddi bir problem olduğunu düşündürür. Sınıf kuralları. Ayrım sonu sayfa 13.